Merhaba dostlar. Yeni bir güneşin sofrasıyla beraberiz. Artık yazı bitiriyoruz. Biraz geç kaldık. Yani teknik bir aksaklıktan dolayı kusura bakmayın diyelim. Gerçi telafi edeceğiz. Bugün benim çok sevdiğim, çok kıymetli bir hocam, çok kıymetli bir şairimiz, şair, yazar, çok yönlü. Sevgili Tuğrul Keskin ile bir söyleşimiz olacak. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba Burakcığım, ne haber? Her şey yolunda mı Ankara'da?
Yani bildiğiniz gibi aslında aynı durumdayız.
Memleket gibi yani.
Aynen. Siz
Olsun
nasılsınız?
oğlum, gidiyoruz.
Efendim?
İyiyim, ben iyiyim, memleket gibiyim. 320 trilyon metreküp gaz bulunmuş bir memleket gibiyim yani. İyiyim yani.
sizin doğal kaynaklarınız daha sağlam hocam yani onlarca şiir yüzyıllar sonrasına bırakılacak böyle destansı şiirler. Ben tekrar
Tabii gaz değil yani, bırak.
yok kesinlikle
Yazın.
ben böyle sizi tanıdıktan sonra gerçekten peşinizden çok koşmuştum yani böyle hani kıymetli bir şairi Zito'ya Panastasi'yi okuduktan sonra yıllar sonra 3-4 yıl sonra Murat Koçak'ın sevgili Murat abinin yerinde karşılaşmıştık sanırım. O da zaten bildiği için beni daha duyurudan önce haberdar etmişti pazar günü. Tuğrul Hoca geliyor diye biz de çok seve seve dinlemiştik. Ve ben bu güzelliklerden dinleyicilerimiz de faydalansın istedim. O yüzden
Çok
sizin
teşekkür ederim.
vaktinizi çalmak istedim.
Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Var ol. Hatırlıyorum tabii ve çok güzel bir Ankara akşamı olmuştu benim için de. Hem Murat benim için çok kıymetli bir deli olandır. Hem
Evet.
burada tanıdığımız dostlar, sen ve yanındaki bütün arkadaşlar benim için de çok güzeldi. Umuyorum bugün de keyifli bir iki bir şey söyleriz, keyifli bir akşam yaşatırız.
O zaman öncelikle sizin ağzınızdan dinleyelim, bir tanıyalım.
Yani işte şiirle uğraşıyorum. 1980'den beri şiir yayınlayan bir kardeşinizim. Çok zor yani kendimden söz etmek. Yani bu kadar yani 40 yıldır şiir yayınlayan, düşünen bir kardeşimizin asıl olan da budur yani. Asıl olan da yazılan şiirin belki zamanı ve işte genişliği falan.
Kesinlikle öyle. O
Evet.
zaman bir müzik arası vereyim ve biz devam edelim ondan sonra.
Tamam, olur tabii. Nasıl istersen.
Gün kararında sevda bir top güneş olur. Işır ırmaklar, dağlar, patikalar, yollar, köyler, kentler, ışır memleket. Yepyeni bir güneş doğar karanlıkta, ışır yükseklerde.
Yar yar huma kuşu yükseklerde seslenir. Yar koynunda ağlar. çift suna beslenir, beslenir. Yavru yavru sen ağlama, kirpiklerin ıslanır. Ben ağlım ki
dağlar ve şahanlar üzerine söylemişim yıllar boyu. Öfkeli ve asi. Dağ yerleri vurmuş sevdamın çiçeğine, hasretini çekmişim, dayanmışım ayrılığına, sevmişim karşılıksız, selam olsun gülüm.
Evet, hayata dair konuşalım dedik şarkı arasında. Sevgili Sadık Gürbüz'ün o kadife sesini flüt eşliğinde dinledik.
En sevdiğim türkü Şalanda.
Kesinlikle.
Çok sevdiğim bir türkü Burak.
Bir de Sadık Gürbüz'ün düzenlemesi çok güzel olmuş. Yani evet. O flüt tam bir orman havası veriyor, böyle kır havası veriyor, doğallık veriyor.
Evet.
İşte o da hayatın havası diyelim, değil mi hocam?
Kesinlikle.
O zaman Susam Gönül Razı Değil kitabınız var. Hayat demişken, hayata dair birçok şeyi orada geçirmişsiniz. Yazılarınızdan oluşuyor çeşitli mecralardaki. Öyle değil mi?
Aynen öyle. İşte temel olarak Yurt Gazetesi, Sol Gazete,
ABC
İnternet Gazetesi ve bir iki Edebiyat Dergisi'nde yayınlanmış yazılardan oluşan bir kitap oldu. Hayat gibi yani, hayatın içinden şeyler.
O başta Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın sözü vardı ya, şiir kirlenmemiş su gibidir. O yani genel olarak şiiri çok güzel özetlemiş ama sizin şiirinize de tam uymuş. Yani gerçekten sizin edebiyatınız da kirlenmemiş su gibi.
Çok sağ olasın Burak. Çok teşekkür ederim. Çünkü öyledir. Şey diyor, biraz önce Emrah'ın, yani Huma Kuşu'ndan hareketle aklıma geldi. Emrah, bir dal ne kadar ulu olsa kenarı yol olur diyor.
Evet.
Sonuçta yani kenarı, yazı insanın kenarını yol ediyor biraz. Yani çıkışı daha kolaylaştırıyor hayata. Hani o bağlamda telefon sesini biraz şey yapayım ben de. Yani Burak, o bağlamda yazılar insanın kendisine de açılan bir kapıya dönüşüyor bir vakit sonra. Çünkü kendini hani ifadede bazen şiir yetmeye biliyor yani bu saldırganlık karşısında şiirle ifade edemediğin şeyler olabiliyor. Düşün ki öyle bir dünyaya geldik ki şiirle ifade edemediğimiz şeyler oluyor. Onların yazı ön açıcı oluyor. O anlamda belki kıymetli. Ama işte keşke her şeyi şiirle ifade edebilsek, o da ayrı mesele.
Ama yazıların çoğu da şiirsel olmuş zaten.
Değil tabii. Hani sanat yaptığın sonuçta dil neyse, işte konuştuğun dil de bazen ona dönüşebiliyor. Çünkü biz farklı diller kullanan insanlar değiliz. Yani biz sosyalist gerçekçi şairleriz ve hayatın dili neyse kendi dilimizde, felsefe dilimizde, vicdan dilimizde aynı dil tabii. Yazı dilimizde elbette.
Bir de orada benim şey dikkatimi çekti. Şiir ve ünle ilgili bir yazı vardı. Şiir ve ün. Ün üzerine.
Şiir ve ün. Evet.
Şey çok düşündürdü beni. Şimdi aslında şiir bir taraftan ucuzlaştırılırken, yani aslında o yapılan şiir midir bilmiyorum. Yani herkesin şair olduğu bir toplum sonuçta. Ve onu da markalaştırmaya çalıştığı bir şey, bir durum. Ama markalaştıranlar da genelde şair olmuyor zaten de. O yazıda da çok güzel değinmişsiniz siz. Yani bu bir bağlamda şiire verilen önemi gösteriyor. Yani şiir evet herkes için önemli ki herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor. Ama bu kadar da kolay bir şey değil. Yani bu arada da gerçek üretimler kaynıyor arada, öyle değil mi?
Aynen öyle. Şiir garip bir şey. Bak şimdi ben yıllar önce Yılmaz Erdoğan bir kitap yaptı biliyorsun. Bu ünlü hani ben senin beni sevebilme ihtimalini evet. Sevdiğimin olduğu kitap. O zaman çok konuşulmuştu. Ya demiştim koca Yılmaz Erdoğan bunca parası var, pulu var, şanı var, şöhreti var. Şiire neye ihtiyaç duyar ki yani bir adam? Ama sonra şunu anladım. Yapılan sanatlar içinde bence yahut hayatın doğurduğu diyelim en kalıcı sanatlardan biri şiir. Yani bundan sonra da böyle olur mu onu bilemiyorum ama en azından bizim yaşadığımız zamana kadar ki akış böyle bir şeyi bize öğretti. Ama yapılan şiir midir, değil midir? Yani buna yeltenen herkes şiir yapabiliyor mu? Yahut kalıcı şiir yapabiliyor mu? O tabii ona da zaman karar veriyor elbette. Hani bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. Zaman bakalım da gösterir.
Ya sonuçta şiir çok hayatın içinden bir üretim olduğu için bütün üretimlerde, bütün sanat dallarında olduğu gibi toplumsal mirasa da dayanıyor. Toplumcu gerçekçiliğe de bir tarafıyla kesinlikle dayanması gerekiyor bana göre. Onun dışında kalanların çok fazla şansı yok. Belki popülariteleri daha fazla ama genel olarak yaptıkları şiir midir? Çok tartışılır o. Ama o mirası taşımak ve harmanlamak, bugünle harmanlamak, o bağlamda sizin şiiriniz önemli bir yerde duruyor.
Yani elbette halkına bağlı bir yürek değerli bir şey. Çünkü halkına bağlı olduğun yerden vicdan üretebiliyorsun. Yani vicdani olanı sahiplenebiliyorsun. O anlamda belki değerli yani Burak. Yani hani halka temelden, gönülden bağlı olmak. Ve tabii halkın geleneğine elbette. Yani halkın geleneğinden neyi kastediyorum? Direnmiş şiir geleneği. Çünkü sonuçta her gelenek birbirine eklenerek büyüyor. Biz mesela diyelim ki Tuğ Keskin olarak ben Mazdek'e, işte Babek'e, Rujen Bintikabe'ye, Pir Sultan Anlesili'ye, Hallacı Mansur'a, Eşref Bin Kaba, Zule vesaire. Bağlı geliştiriyor bu şiirini. Yani orada bir bağlı bir şiirim var ve onu büyütüyorum. Ve hem kendi halkımız, ileriye, yüzü ileriye dönük olan halkımız, hem dünya halklarının bu anlamdaki yüreği bizle birlikte olanlar, o şiiri büyütüyorlar. Yani o birlikte büyüttüğümüz bir şiir. Tabi onun büyüdüğü yerden de şiir daha da değerli buluyorum ve benim için de daha değerli bir şeye dönüşüyor hayat.
O zaman bu kadar güzel bir yere bağlamışken ben magazinsel bir şey sormak istiyorum aslında. Bu Hünli iki gün önce düşünmüştüm Babek'i okurken. Hafif de demlenmiştim okurken. O arada şeye de bakmıştım işte Sussam Gönül Razı Değil. Orada en iyi rakı içen İki kişiden birisinin Cemal Süreyya olduğunu belirtmişsiniz ama diğerini belirtmemişsiniz. Ben bunu merak ettim.
Enteresan. Veysel Öngören abi. Veysel Öngören Ankara'da benim tam da 80'lerin başında 80-81 falan da Ankara 82 yani Türkiye Yazıları yıllarında Ankara'da tanıdığım bir çok kıymetli bir şair ağabeyimizdi. Diyarbakırlı Öngören aşiretinden. Hı hı. Ondan sonra Veysel ağabey de öyle içerdi rakıyı. Böyle ağzına dayar uzun uzun alır ve olağanüstü bir rakı şişi vardı.
Şiir gibi rakı içerdi.
Tam öyle. Cemal Süreyya da öyle. Olağanüstü rakı içen adamlardan biriydi. Yani keyifli içen, hani bunu hissettiren. Diğeri evet Veysel Öngören.
Evet. O zaman bir...
Tanıdığım en güzel rakı içen iki adam.
Bir şarkı arası daha verip devam edelim o zaman.
Olur.
Thank you. yarısı kendini boşlukla tamamlar. Ah omuzunda bir kesik el ki hala hala durmadan kanar. Ah kavaklar, ah kavaklar, acı düştü peşime. Ah kavaklar, ah kavaklar, ardımdan sık çal. Ah kavaklar, ah kavaklar, acı düştü peşime. Ardımdan sık
Hocam, şimdi biz şarkı aralarında da sohbete devam ediyoruz da ben sormak istediğim bazı şeyleri tabii buraya saklıyorum. Konuşmak istediklerimi herkes faydalansın diye. Geçen gün işte Sussam Gönül Razı Değil'i okurken biraz daha böyle zihnimde belirdi ama sürekli benim 4-5 yıldır düşündüğüm bir şey. Yani çevresel faktörlerin etkisi çok yüksek. Evet. Ben şunu çok merak ediyorum mesela. Ya işte Orhan Veliler'in yaşadığı dönem, sizin yaşadığınız dönem. Ama bizim kuşağımızda böyle bir kültür yok. Yani böyle bir edebi bağ yok. bir akım geliştirme çabası yok. Aslında şehirden de uzak. Hani Adnan Yücel'in dediği gibi aşksız ve paramparça yaşam diyor ya, o hesap. Yani çok daha bireysel, daha yavan bir kuşağız biz maalesef. Yani bunu aşabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Ya da sizin döneminizde onu besleyen şey neydi? Yani benim...
Yani, bırak şimdi. Tabii dünya bambaşka bir sürece girdi. Özellikle 90 sonrası. Yani neoliberalizmde uluslararası kapitalizm insana öyle hızlı vurmaya başladı ki, çünkü belki insana bu anlamda, yani insan duygusuna neoliberaller, yeni liberaller belki ihtiyaç duyuyorlar, ama onun öncesi, yani bu dünya iki kutupluyken ve real sosyalizm daha yenilmemişken, Sovyetler Birliği ve diğer ülkeler ayaktayken, kapitalizm bu kadar pervasız olmaya cüret edemiyordu. Yani sınırını biliyordu. Kendisine bir sınır koyabiliyordu. Yani paranın dolaşımı anlamda da kendisine bir sınır koyabiliyordu. Ama 1990'dan sonra pervasızlaştı ve kapitalizm pervasızlaştıkça insanı yok etmeye başladı. Yani insanı ve iyi insanın duygusunu yok etmeye başladı. O yok ettiği yerde de hani ayağını bastığı yerde kapitalizmin ot bitmiyor hesabı. Ot bitmiyor. İnsan paramparça oldu. Yani hem duygusal bağlamda insan paramparça oldu, hem düşünsel bağlamda insan, sıradan insan paramparça oldu. Yani bunun tek yolu kapitalizme karşı mücadele, kapitalizmi yenmemiz gerek. Çünkü kapitalizm insani bir şey değil, insana ait değil yani. Kapitalizm bir dar oligarşik bir çevrenin ideolojisi. Ve bunu yenemediğimiz sürece o oligarşiye muhtaç halde yaşayacak insanlık. Muhakkak kapitalizmin o zincirini parçalamalı insanlık. Eğer bunu parçalayamazsa, yani yeni bir ışık, yeni bir kardeşlik dünyası kurulabilmesi çok zor. Yani biz dediğim gibi, hani bizim gençlik yıllarımız, yani 80 öncesine denk gelen süresi özellikle, hatta 80 sonrası, yani 80'in ortalarına kadar gene idare ediyordu. Çünkü işte mahpus vardı, hala mücadele vardı, dışarıda örgütler öyle ya da böyle duruyordu. Ama örgütlerin tamamen dağılması, parçalanması, özellikle 90'dan sonra dediğim gibi yaşananlar biraz insanı parçalara dağıttı. Hep beraber, hepimiz için, yalnızca genç kuşak için değil, hepimiz için kapitalizme karşı mücadele, kapitalizmi alt etme mücadelesi büyük mücadele. Yani insanlığın önündeki en büyük mücadele bence bu. Hatta sanatın önündeki en büyük mücadele de bu. Çünkü diyelim ki insan duygusunu, insan duygusunun, insanın varoluş serüveninin parçalandığı yerde sanat da olmuyor.
Evet, yani kesinlikle o... öyle, ama yani bugün sanat rağbet görmüyor, yani ya da sanat kolektifleşemiyor mu diyeyim. Hani insanlar çok uzak bundan, şehirden uzak, romandan uzak. Hani bir nebze müziğin biraz daha geçerliliği var ama.
Dolaşımı daha kolay, müziğin dolaşımı daha kolay. Diyelim ki şiirin, mesela romanla kıyaslarsan şiirin dolaşımı daha kolay, romanınki daha zor. Bunu alıp da bir yerde, birazdan ben sana şiir okuyacağım, ama konunun romancı olsa alıp sana bir romanını okuyamaz yani. Falan böyle şeyden kaynaklı, fondan kaynaklı. Kimi tabii şeyden oluyor ayrıcalıklar ama sonuçta içeriği de aşan bir şeyi, biçimsel olduğunu aşan bir şey. Mesela içerik meselesi yani biraz da hani Burak öyle bir şey. Kapitalizmle savaşacağız, Burak başka kurtuluşu yok bu işin. Tek kurtuluş budur yani. Öyle.
O zaman bir müzik arası daha verelim.
Çok verelim.
Hey canım, cümlesi. Hay hay usludan yedir deli biz hey canım. Hey canım usludan yedir deli biz hey valla hey.
Şimdi Rohis'i dinlerken Rohis'e dair bir anekdot anlatmak istediğini söyledi, sorulacağım. Onu dinleyelim önce.
Ha şey, benimle ilgili değil, şeyle ilgili. Ahmet Tevli, yani 80 öncesi Ahmet Tevli Anadolu'nun kasabasında öğretmenlik yaparken, tabii bunlar milli öğretmenler. Hani, bir kere Töbler'di falan, bir sosyalist.
Evet.
Öğretmenler. Yaptığı, öğretmenlik yaptığı yerde biraz muhafazakar bir yer diyelim. Komünist diye de biliniyor. Bu Ruhi Su'nun Bismillah albümü çıkmış. Tabi Ahmet diyor, aldık diyor long playleri, taktık diyor şeye, çalıyor. Evden diyor tabi ses yükseliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan geçenler diyormuş. Meğerse yanılmışız. Bunların hepsi bir din Müslüman adamlarmış ya.
Güzelmiş.
Evet.
Hocam yani, şimdi benim sabahtan beri sabırsızlandığım Babek. Babek'e biraz değinelim mi? Hatta Babek'ten de birkaç şiir alabiliriz.
Babek hayatımızın en zorlu adamı, yani hayatların en sevilesi, en öpülesi, en saygı duyulası büyük halk olduğu. Belki de tarihteki ilk materyalist ayaklanmanın önderi. Eşsiz adam Babek. Öyle.
Yani Azerbaycan coğrafyasında değil mi o zaman?
Tabii şey, İran, Güney Azerbaycan'da şu an İran toprakları içinde kalan bölge, bizim Türkiye sınırında, yani Urumiye'den Kum'a kadar ki o geniş saha Güney Azerbaycan'ın, Tebriz'i de içine alır biçimde bir alan, bir saha. Tabi o dönem işte demek ki kuzeyden başlayan, yani kuzey ve güney Azerbaycanlar o dönem bir biçimde birleşik bir Azerbaycan. Tabi Arap orduları, Emevi orduları Azerbaycan'ı işgal edince güney bölgesini, kadınları, çocukları alıp bunları cari olarak götürüyorlar. Erkekleri kılıçtan geçiriyorlar. Ve Babek bu zulme karşı kılıç bayrağı açıyor. Bir bayrak kaldırıyor. 23 sene boyunca da o bayrağı dalgalandırıyor. Güney Azerbaycan'da Beyaz Kenti diye bir kent var. Orada Hiyo Dağı denilen bölgede 23 sene Abbasi ordularına, Alevi ordularına, özellikle Abbasi ordularına kan Nalton diyor. Nalton atıyor. Tabi aradan 1200 yıl geçmiş. Demek ki Babek yani 48 49 yaşında katledilmiş. 837 da hani oradan gel, on demek ki 90 188 790 doğumlu. Büyük Şanlı bir komutan vardır sonuçta. Öyle.
O zaman Babek'ten birkaç şiir alalım mı siz de Babek kitabınızdan?
Tabii okuruz, okuruz elbette. Yani Babek'in mücadelesinden biraz belki bir iki cümle söylemek lazım. Babek'in ortaya çıktığı yıllar, çünkü onun bir öncesi aslında kendisini Babek oraya bağlı hissettiğini kimi kaynaklar, daha doğrusu Babek'in arkasında, kitabın arkasında şeyden, Said Nefisi'den çevirttiği bir dönüm var. Said Nefisi önemli bir tarihçi, halk tarihçisi bir adam. Onun Babek'e ilişkin tarihte Vakan Üstü'nün söylediklerini derlediği bir kitap var. Oradan anlaşılıyor ki Babek'e ilişkin çok ağır şeyler söylemiş bu zalimler ve gene oradan anlaşılıyor ki Babek kendisini Mazdekli'ye bağlı sayıyor. Yani Mazdek 499'da gene o da İran'da Sasan İmparatorluğu döneminde katledilmiş büyük bir halk önderi ve aslında sosyalistlerin ve dünya sosyal adaletçilerinin kendisini bağlı hissetmesi gereken ilk adam Mazdek. Çünkü sonraki bütün heterodoksi ve direniş hareketleri biraz Mazdekçilikten çıkıyor. Çünkü Mazdek şöyle söylüyor Burak. Mesela nasıldı? Bütün servet medin değil, yani altanların değil, halkındır diyor bir kere. Yani sultanların bir malı olamaz diyor. Her şey halkındır.
Evet.
Ne bileyim, herkes bir başkasının malından ihtiyacı kadarını karşılayabilmelidir. İnsanların durumu muhakkak eşit olmalıdır. Hiç kimseye yiyecek parası için eziyet edilmemelidir gibi aslında o zamana kadar pek de dinlendirilmemiş ilkesel sözler Babek, Mazdek'in savundukları ve Babek kendisini oraya bağlı hissediyor. Mazdek'in öldürülmesinden sonra 499'da karısı Hürrem Binti Kade, Babek'in gelişinde de Hürrem Sultan diye yer alan şiir, Hürrem Binti Kade'dir, Mazdek'in karısıdır. Mazdek'in öldürülmesinden sonra 499'da Hürrem dağa çıkıyor tabii, Mazdek'in yoldaşlarıyla birlikte. Oradaki Hürrem yiyip daha sonra Babek'e ulanıyor. Zaten Babekliler daha sonraki yıllarda Hürrem Dinliler diye anılıyor. Yani evet. Hürrem'liye bağlı, Mazdekli'ye bağlı insanlar anlamda anılıyorlar. Bütün halk hareketleri aslında bir biçimde birbirine eklenerek geliyor. Ben bir kitap üstünde çalışıyorum, Yaralı Refikler diye. Bütün bu hareketleri tarihsel olarak birbirine bağlayarak getiriyorum. İşte Mazdekilik, Hürremilik, Babekilik, Karmatilik filan diye gelen bütün halk hareketlerini 9-10 civarında halk hareketi olacağını düşünüyorum. Onları birbirine bağlayarak Bedrettin'e kadar getirdiğim bir kitap var. Bütün onlar da içinde yer alacak. Öyle.
Heyecanla bekliyoruz.
Babek, o zaman şöyle yapalım, Babek'ten şans şiirlerinden okuyalım. Babek'in ilk bölümünde ne bileyim işte üzerine okuyalım. Sonra birkaç şarkısıyla okuyalım ve biraz önce sözünü ettiğim Hiyo'da şiirini okuyalım. Babek Azerbaycan'da, Türkiye'de çok bu kitap dışında bilinmese de Azerbaycan'da hala çok canlı bir adam. Yani Mustafa Kemal gibi, sanki dün ölmüş gibi bir adam. Yani arada 1200 yıl geçmiş ama 5 Mayıs Babek'in doğum günüdür. Ve İran Azerbaycan'da bu Hiyo Dağı'nın eteklerinde kutlanır. Etkinliklere 1,5 milyon, 1,5, 2 milyon insan katılıyor Burak.
Hala.
1,5-2 Babek'in doğum gününü kutlamaya 5 Mayıs'ta başlıyor. Bir hafta kadar sürüyor. Ve insanlar Hiyo Dağı'nın eteklerinde yatıyorlar falan.
Çok yani ilginç.
Yani muhteşem bir kutlama yapıyorlar her yıl. 22 senedir. Hala o canlılık devam ediyor. Şimdi 1,5-2 milyon insan katılıyor bu Babek'in doğum günü anmalarına. Biz 10-12 yıl önce beni de davet etmişlerdi. Gidemedim ama o gidemediğim yılda zaten İran askeri orada bir ciddi bir saldırıda bulundu. Bir 6-7 insan da öldü o sene. Benim sene. Çünkü tar, biliyorsun Boğaz Zeytin'in çalgısı,
hı hı.
Tarı yasaklamıştı İran hükümeti. Azeriler de oraya gitmişler abi, kışta.
Tar çalmışlar.
Hayır, toprak altına 100-150 bin tar gömmüşler.
Hadi ya.
İşlerde tarlar alınıyor, kırılıyor falan. Ama sahaya girdiğinde, yani Hiyo Dağı'nın eteklerine gelindiğinde herkes gömdüğü yerlerden tarları çıkartıyor. 150 bin tar. Tabii baş edemeyince de ateş açıyorlar ve 6-7 insan öldü.
Ya tarı yasaklamasının ayrı bir nedeni mi var? Yoksa genel müzik yasağına, yani şey,
yok,
İran'ın...
Yok, tarı yasaklamanın özel nedeni işte orada, biliyorsun bu Azerbaycan Türkleri meselesini, onlar Azerbaycan Türklerini kabul etmiyorlar.
Hı hı.
İran'da onlara karşı büyük bir, aslında Türk diline karşı da büyük bir saldırı şey var, yasaklama falan gibi bir şeyler var. Kültüre karşı da genel olarak, yani Türk kültürüne, anladım, karşı da böyle bir saldırı var. Oradan kaynaklı bir şey, yani dünyanın neresinde bir dile karşı, bir halka karşı bir zulüm varsa orada alçaklık vardır yani.
Evet.
Bırak. Öyle. Şimdi dediğim gibi şans şiirlerinden okuyalım. Mesela Hürrem İstikaten'in şiiriyle başlayalım. Hürrem Sultan şiirin adı. Şöyle şiir, Hürrem. Tahazer'de aradım seni. Saçların kara mıdır hala? Ve hala döver mi dizlerini? Ey isyanın anası! Anlatabilir mi seni yalnız? Bir payızın savrulan yaprakları. Payız burada sonbahar demek.
Hı hı.
Şimdi Babek'in Hiyo Dağı denilen yer, yani bu Boğaz Kalesi denilen yer, 100 bin kişilik bir orduyu korumuş bir yer. Yani Babek'in 100 bin kişilik bir ordusu var. Ciddi bir ordu var yani ortada. Ve o ordunun 4 büyük komutanı var. Babek'ten başka. Birisi Azim, birisi Ali, birisi Nevet ve birisi de Maziyar.
Evet.
Bu da yazılmış 4 şiir var. Onları istersen okuyalım.
Olur.
Onlar da belki sonra da şeyden birbirinde kurup Zübeyat Anastasi'den olayı kapatmış olalım.
Tamam.
Çünkü bu Babek meselesi başlı başına çok büyük bir olay. Yani çok üstüne konuşabileceğimiz ve aslında şiirleriyle de uzun uzun götürebileceğimiz bir şey. Çünkü Abbas orduları yenildikten sonra, yani Babek orduları yenildikten sonra Abbasiler 80 bin civarında savaş meydanında insanı doğuruyorlar. 80 bin ölü veriyor yani şeyler. Babetiler. 80 bin ölü. Kadınlar, esirler, yesirler yani Babet'in Bağdat'a getirilmesi süreci vesaire vesaire. Kanlı ve acılı bir zaman ve süreç. Onun için biz Hazin'in şiiriyle başlayalım. O da şöyle bir şiir. Acıyı nefsi bir akşama sarıp yüreğine yerleştiren güzellik. Dövüşmek, tepeden tırnağa dövüşmek, karşılık bulur tutsan akan sabrında. Ve şimdi gelmişti sündür senle zamanı. Kadın ve kızlı abanı sarf etme, çık dağların yücesine harelen. Azim, hüznün, azim, hüzünden yaratılan ateş parçası, gözlerinin karasına bir müteessim sunduğum, bin avşin sunduğum yüreğinin karasına. Hüzün, İsfahan'da ağırlanan sarı ve kırmızı ve lal kırmızı bir sündür gibi ömrümüzde kanla lekelenmişti gün. Helbet bulutlar dağılır üstümüzden. Ulanır havarımız yarının daisine ve sorulur hüznün de hesabı. Azim, hüzünden yaratılan ateş parçası, gözlerinin karasına bin Bağdat sunduğum, bin sultan sunduğum göğsünün yaresine. Ve Ali adlı şiir şöyle. Karların uğurlayan karasına düştüm. Sancılara düştüm ve o isyan şehrine. Kırmızı minhan geçirdim eynime. O yüce bir geriye arzulundu ahvalim. Gecenin solgun gürültüsüne düştüm. İhanetin ve zulmün korkunç acısıyla ateşler akıttım vücudumdan. Halk katına arzulundu ahvalim. Uzun uzun rüyalara düştüm. Gözlerimi oydular bir kargının ağırlığıyla. Kan gördüm ve sallanan kılıçlar boşlukta. Ateşler dergahına arzulundu ahvalim. Nöbet şöyle. Acıyı yüzünde ayrı taşıyan ey. Kuşan sevdanın yadın kılıcını. Bir dağın uğultusuna vur kendini ve gümbürtüsüne bir ormanın. Cefayı hurma ağacından damıtan ey, bütün acılara reva gelmiş. Turnalarla dertleşmenin geçti vakti, sür feylanı ey, bir yol aslında bul kendini. Nebet, hüznün ortakçısı ey, sor. Nedir hicri suyun, insanın hicri nedir, ne vakit açar o dürdüğünde kızıl gül ve nemenem şeydir tutuşup yanan ol sevda. Maziyar şöyle, bir zeytin dalına uzandım gece, bir zeytin dalını kırdı ben sol elimde. Kızıl bir yumağa dönüştü dünya, aldım. İçtim, bir yıldız kayarken de gök, uzanırken yeryüzüne fısıldadım, dedim yoldaşlara. Bir zeytun dalına uzandım düşünde, bir zeytun dalını kırdılar soledimde. Ve Hiyo Dağ'ın şiiri de şöyle, ağlı ateşlerin dağı. Bak kalbi ülkene bir of çek ve gömül kaplı kayalarına. Sanki zulme ve zahde ilk duhul edersin ve yıkayansın bir avuç baldıranla yüzünü. Samarra'da bir turna öldürdü kendisini. Ağla atıkların dağı. Bir Çerkeska'ya sar geçimlerini kışların ve bütün mevsimlerin üstünden aşır. Çünkü an üstüne açtım. Böyle şiirler Babek'ten.
Teşekkür ederim.
Babek tabii başka bir olay yani. Babek'in şeyi de okuyalım istersen. Bir de şeye geldim. Aşka geldim. Babek'in ikinci bölümün 14. şiiri Babek'in ölüm sahnesini okuyalım. Çünkü ölümü de feciidir yani. O şöyle.
Ben orayı biraz şeye de andırdı beni. Şeyh Bedrettin Destanı'nın bir kısmı vardı ya Nazım'ın. Evet. Çok güzel. Onu da anımsattı bana.
Elbette sonuçta ölülerimiz aynı.
Aynen.
Aynı savaşlarda aynı ölümler. Burak o şöyle 14. şiir. Yedi kat yerin dibinde bir şahlaran gibi susup dinledi Babek. Dikbana kalırmakları. Orada yürekli kızıl ve elma gibi suyun sordu yoldaşlarına. Sordu ciğerini son nefesini. Uzaklardaki yıkık duvarları yaladı rüzgarlar. Bir gül ağlamaktı ve meşeler kimsesiz kaldı. Çıplak ayakları üstünde Babek dindi. Gider gibi düğüne, nişanlı kızlarının ellerine baktı. Sabahtı. Gümbürtüsü sevdaların, kesilen başların iniltisine vurdu. Şahanlar baktı olanların usulca. Babek dağlara baktı usulca. Ağlayan çocukların gözleri yoktu. Yetim yürekleri durmadan kanıyor. Sabahtı ve cümle mahlukat uykudaydı. Bir onlar vardı ağlayan, kanayan, ölen. Baktı, her yanı taş kesmişti. İhanetin ve yanılgının kusursu yıkmıştı bazı bütün duvarlarını. Ve yoldaşları baktılar ona, sessizce. Sabahtı, bütün tanrılar uykudaydı. Kum taneleri, gelincikler, kesik başlar uykudaydı. Ve sol kol bitti ya, bir dağ devrilir gibi. Sarsıldı dünya sarardı zalim, korktum azım. O son kez bakarken dağlara dedi usulca. İnsan benzi kandadır. Kandandır yürüyen ayak. Benim el ve ayaklarımı keseceksiniz. Kanım akınca benzim solacak. Akan kandan solduğumu bilsin yoldaşlarım. Bilsin yoldaşlarım bir payızdır bağlı. Sararır. Ama sararmaz dağlarımın ardında yakılan ateş. Dağlarımın ardında söylenen türkü susmaz. Sabahtı, ölüm kuşu uçtu uçacaktı. Dağların arası ve siyanın üzerinden. Çünkü buradaki Nizamülmülk Siyasetname'de Babek'in ölümünü anlatırken, işte Babek arkasında yesirleri ve karısı, kızları, işte kardeşinin karısı ve çocukları ve binlerce yesir kadın, çocuk, zincire bağlı bir biçimde Bağdat sarayının önüne getiriliyor ve mütasim sabaha kadar uyumamış Babek'i beklemekten. Geldiği haber verilince aşağı iniyor. Babek'i zincirlerinden çekiyorlar. Babek dimdik karşısında duruyor. Babek'e çok ağır hakaretler ediyor. Babek o hakaretlerine aynı karşılığı veriyor. Nizamülmülk aktarıyor. Sonra o kadar öfkeleniyor ki bu Nizamülmülk denilen şey, Mütasim denilen adam, yani Abbas Sultan'ın dönemki halife yani aynı zamanda. Öyle sinirleniyor ki sol kolunun kesilmesini emrediyor ve Babek'in sol kolunu kesiyorlar. Sol kolu kesilince sol kolundan akan kanı alıyor ve yüzünü kıpkısıl yapıyor, kana boyuyor. Mutasim çok şaşırıyor, ne yapıyorsun ey köpek diyor. Badek, benim el ve ayaklarımı keseceksiniz. Kana bakınca benzim sararacak. Akan kandan solduğumu sanmasın diye yoldaşlarım böyle yaptım diyor.
Evet, kitapta bayağı etkilemişti beni okusun.
Evet, Badek aklını şey, Mutasim aklını yitiriyor, olmayan aklını. Badek'i yeni yüzülmüş bir sığ derisinin içine koymalarını emrediyor. Boynuzları iki kulağına gelecek biçimde Badek'i, elleri ve ayakları kesilmiş olan Badek'i o gönül içine koyuyorlar ve güneşe asıyorlar ve günler geçtikçe Babek'in ölmediğini ve can çekiştiğini görüyorlar. Ve bu zalimler ve bu alçaklar ve tarihin ve bütün zamanların alçakları bundan mutlu olarak bu dünyadan defolup gidiyorlar. Fakat Babek gibi güzel bir adam da yazık ki çok çok çok çok çok ağır acılar içinde dünyamızdan ayrılıyor.
Evet.
Yani şey olmuş biraz. Böyle. Acıklı hikayeler yani. Her yerimiz acıklı hikaye dolu zaten. Burak,
o zaman Zife ve Panastasiye'ye de biraz değinelim. O kitabın ben ilk 2015'te çıkmıştı değil mi?
2014 ben de evet. Kabul edeyim ama 2014.
Ben o kitabı tanıtımlarını okumuştum ve çok merak etmiştim. Yani şey o kadar demek ki rağbet görmüş ki daha aslında o malum sahne o televizyon dizisinde de yayınlanmamıştı yani. Yine de o zaman şey bayağı bir aradım kitabı. Baskısı tükendi dediler. İkinci baskısı gelecek falan dediler. Ve sonunda uzun uğraşlar sonucunda kitap edinebilmiştim.
Evet. Bu hikaye çok tartışıldı bu mesele. Yani insanlar sanki bu gerçek olsa yani hikayenin gerçek olmadığına dair kim insanlarda bir şey oldu. Bir kimi tarihçiler karşı çıktılar falan. Sonra ben Nazım'da var mesela. Nazım'ın Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı romanın 3 sayfasında tesadüfen kitapçılık yapan bir arkadaşımızın önerisiyle denk geldik. O orada söz ediyor bu olaydan. Burada İzmir'de incir altında öldürülen Yunan komünistlerinden söz ediyor. Çok heyecanla ben de kaç gibi yıl olmadı galiba onu buladı. Sonra yazdım şeyde televizyondaki köşemde o olaydan söz ettim. Bu tabi muhteşem bir kardeşlik hikayesi. Anadolu'nun işgaliyle birlikte başlayan süreçte İzmir'in işgali için gönderilen komünistlerin bir kısmı İzmir'de ve Kütahya'da silah bırakıyorlar. Yani biz kendi kanımızdan olan yoksullara kurşun sıkmayız diye ve bu adla bir manifesto yayınlıyorlar. Zife ve Panastasiye manifestoların adı. Kitapta da bir kısım var zaten. Yani manifestoları özet olarak Anadolu'nun işgalinin İngiliz emperyalizminin bir oyunu olduğunu ve yoksulların dünyanın her yerinde kardeş olduklarını bu mümkünlerde de savaşmayacaklarını çünkü yoksulların kanından ancak zenginlerin lambalarının daha güçlü yanması için yoksulların kanını aktığını sallayan, inleyen bir manifesto. o yayınlandıktan sonra Yunan bakanları buradaki görüşlerinden vazgeçmeleri için onu yayınlayan komünistlere ağır baskılar uyguluyorlar vesaire vesaire. Oradaki 200 civarındaki güzel yürekli adam oradaki görüşlerinde ısrar ediyor manifestodaki görüşlerinde ve 1920 yılında başlayan yargılamaları 1920 senesinin sonunda ölümle noktalanıyor ve 21 senesinin Ocak ayında da İzmir'de incir altında kurşuna dizilerek dünyamızdan ayrılıyor o civarında insan. Tabi ben bunu daha doğrusu bu hikayeyi öğrendiğim kitaptaki arkadaşlar Petra Petratos'un Küçük Asya Macerası adlı kitabına dayandırıyorlardı. Yani asıl dayanağı orası. Yani orada var. Hani ben bunun dışındaki kaynak pek de rastlamamıştım ama son işte Nazım'ın o biraz önce söz ettiğim kitabında kısacık bir yer ama romanında ama çok başarılı çünkü roman 1924'te yazılmış. Yani 24 demek ki ölümden üstüne 3 sene geçmiş. Yani çok taze daha.
Evet.
Çok taze bir zamanda Nazım oraya değinmiş. Ama ben tabii bütün kalbimde hani gerçek olsun ya yani sayılarla takanlar var. Hani 200 değildi de 167 idi falandı. 200 değildi de bilmem şu kadardı. Bazıları diyor ki hayır 200 değildi de 350 idi falandı. Ama sayının bir önemi yok. Orada 140 insan bile olsa Yunanlıları Türkiye'de ölçü gibi canavar gibi şimdi tekrar yapıyorlar. Gösteren resmi tarihe karşın her halkın içinde faşistlerin, alçakların, namussuzların olabileceği gibi gene her halkın içinde iyi yürekli, kardeşlikten yana doğru dürüst insanların da olabileceğini ispatlaması açısından çok değerli buluyorum. Kardeşlik bilinci açısından çok değerli buluyorum. Çünkü dünyayı kardeşlik kurtarabilir. İyi insanların kardeşlik dünyası duygusu dünyayı kurtarabilir. Çünkü vahşetten ve kırımdan ve ötekileştirmeden dünyaya bir fayda gelmediği bu onlarca yıldır insanların erkek dünyasının daha doğrusu savaşmasından anlaşılıyor. Yani bunu bir yerde durdurulması lazım. Yani dünyaya bir barış ortamının dünyada muhakkak sağlanması lazım. Yani bu kadar kan yeter gayri yani.
Evet.
O da öyle bir şey yani.
O şeyden sonra tekrar sizin kitaba rağbet oldu mu? O Vatanım Sensin dizisinde o sahne oldu. Yayınlandıktan sonra.
O çok ilginç bir şey. Bir iki arkadaşlar yani insanlar aradılar. Telefonumu hatta uzaklardan bulup yurt dışından arayanlar falan birilerinden buradan yayın evinden telefonu bulup mesela şöyle diyenler çok oldu. Hocam ya inanılmaz senin bu hikaye gerçekmiş ya. Tamam nereden bildin? Ya dizide söyledi diyor. Ulan diyorum sen bana inanmıyorsun diziye mi inanıyorsun?
Ben ya? Sizin şeyinizi kaynak aldılar sandım dizide gösterdiklerinde işte o sahneyi. Sizin kitabınızdan kaynak aldılar sandım.
Öyle çünkü sloganlar kitaptan ve her şey kitaptan ama kitabın adını anladılar. Ama zaten bunun dışında bir kaynak yok yani ulaşabilecekleri. Yani öyle tasarlanmış başka bir kaynak yok ama anladılar. Kendileri sağ olsunlar bunu. Öyle işte insanlar da kendisini öyle gerçekleştiriyor.
Bir de kapatmadan Atilla İlhan ödülünü almıştınız. Sanırım o sürece de değinir misiniz?
Yani şey aldı Kavim de bu son kitabı, son şiir kitabı var ya Kavim. Hı-hı. O 2019'da şeyi aldı tabii. Atilla İlhan şiir ödülünü aldı. Onun da kapattık 2019'u. Zaten 2019'un sonunda yani Kasım'da falan herhalde aldı. Evet, Kasım'da. 2000 Atilla'nın şiir ödülünü aldı. Yani öyle bir şey oldu. Buradaki yalın şiirler biliyorsun. Tabii'deki şiirler de. Çünkü sen sanıyorum sende var tabii. Evet. Yalın şiirlerden oluşuyor. İşte o öyle bir şey oldu.
Tebrik ederiz biz de buradan. Haddimizi almayarak. Çok teşekkür tabii. ederiz hocam.
Burak için ben teşekkür
çok
ederim.
Çok güzel bir sohbet oldu.
Eşine de sevgiler gönderiyorum.
Çok selamlar benden de.
Görürsen ama buradan Murat Koçak'a çok sevgilerimi gönderiyorum. Ankara'ya. Çünkü Ankara'da çok sevdiğim insanlar var. Ailemin bir parçası orada yaşıyor. Onlara böyle şey gibi oldu. Hani
radyolarda
televizyon programında olduğu gibi şuna da selam falan gibi oldu. Ahmet Elgi'ye tabii orada değil.
Tabii ki.
Elgi yaşıyor orada. Küçük kardeşlere selam olsun İzmir'den. Öyle bir şey. Önümüzdeki günler zaten Ankara'ya gelişlerinde de bir biçimde buluşuruz.
Tabii ki. Çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.